Ayrım 37, sayfa 821. Hitler'i devirmek için hazırlanan Soğusun komplosu. Şimdi artık komplocuların yeniden harekete geçme zamanı gelmişti ya da onlar geldiğini sanıyorlardı. Üzüntüler içinde bunalan Brauchitsch ile Halder ya 14 Ekim'de gördükleri 3 ihtimalden 3.'sünü yani Hitler'i devirmeyi gerçekleştirecekler ya da Almanya için bir felaket saydıkları Batı taarruzunu örgütleyeceklerdi. Birdenbire canlanan asker ve sivil komplocular birinci yol üzerinde durdular. Savaşın başından beri aslında bir kez hayal kırıklığına uğramışlardı. General von Hammerstein, Polonya taarruzunun arifesinde uzun süreden beri çekilmiş olduğu köşesinden çağrılmış, kendisine Batı komutanlığı verilmişti. General, Polonya istila edilirken Batı'yı ihmal etmediğini göstermek için savaşın ilk haftasında Hitler'i karargahına davet etmişti. Aslında Hitler'in amansız düşmanı olan Hammerstein, Hitler'i tutuklamayı düşünmüştü. İngiltere, Eylül'ün 3'ünde savaş ilan ettiği gün, Fabian von Schlabrendorf bu planı Berlin'de Adlon Hotel'de yapılan acele bir toplantı sırasında Ogilvy Forbes'ın kulağına fısıldamıştı. Ama Hitler kokuyu almış ve eski ordu başkomutanının davetine gitmemişti. Olaydan az sonra da generali işinden atmıştı. Komplocular İngilizlerle ilişkilerini sürdürüyorlardı. Hitler'in Polonya'yı işgal etmesini önleyecek bir harekete girişemeyince bütün güçlerini toplayarak savaşın batıya çevrilmesini önlemeye çalışıyorlardı. Sivil üyeler ordunun Almanya'da Hitler'i durduracak tek örgüt olduğunu bir daha anlamışlardı. Genel seferberlik sırasında ve Polonya'da kazandığı çabuk zafer ordunun gücünü ve önemini daha da artırmıştı. Ama Halder'in sivil üyelere anlatmaya çalıştığı gibi ordunun genişlemiş olması da büyük bir engeldi. Subayların arasına büyük sayıda yedek subay karışmıştı. Bunların çoğu koyu Nazi'ydi. Sonra askerler Nazi doktrinini iyice benimsemişlerdi. Halder, Führer'e karşı girişilecek bir harekette güvenilecek bir tek ordu birliği bile bulmanın zor olduğunu söylüyordu. Halder, dosta da düşmana da zorluk çıkarmakta ustaydı. Ayrıca generallerin üzerinde durdukları ve sivillerin de doğru buldukları başka noktalar vardı. Eğer Hitler'e karşı bir isyan patlayacak olursa ve orduda da ülkede de bu yüzden bir karışıklık çıkarsa İngilizlerle Fransızlar bundan yararlanarak batıdan ilerlemezler miydi? Almanya'yı işgal etmezler miydi? Ve katil liderlerini başından atmış bile olsalar Alman halkına ağır bir barış dikte etmezler miydi? Bu bakımdan müttefiklerin bir Nazi aleyhtarı Alman hükümet darbesinden yararlanamayacaklarından iyice emin olabilmek için İngilizlerle gereken ilişkilerin sürdürülmesi gerekiyordu. Bu amaç için çeşitli kanallar kullanıldı. Bunlardan biri Münih avukatlarından Dr. Josef Müller'in kullandığı Vatikan kanalıydı. Dr. Müller koyu bir Katolikti, iri yarı enerji dolu bir adamdı. Bu yüzden kendisine gençliğinde Oxenzep, Öküz Ali gibi bir şey derlerdi. Ekim'in başında Müller, Abwehr'de çalışan Albay Oster'in bilgisiyle Roma'ya gitti ve Vatikan'da İngiltere'nin Vatikan elçisiyle ilişki kurdu. Alman kaynaklarına göre Müller, yeni kurulacak Nazi aleyhtarı Alman rejimiyle İngiltere arasında aracılık etmek görevi konusunda yalnız İngilizlerden teminat almakla kalmadı, aynı zamanda bu konularda Papa'nın onayını da sağladı. Öteki ilişki de İsviçre'de Bern'de kurulmuştu. Weizsäcker o zamana kadar Londra'da Alman maslahat güzarı bulunan Theodor Kort'u Bern elçiliğinde bir ateşeliğe tayin etmişti. Theodor Kort, İsviçre başkentinde ara sıra Dr. Philip Canville Evans adında bir İngilizle görüşüyordu. Bu İngiliz, Königsberg Alman Üniversitesi'nde profesörlük yaptığı için Nazilik konusunun uzmanıydı ve Nazi'ye karşı bir eğilimi vardı. Ekim'in sonuna doğru Canwell Evans Kort'a bir haber getirdi. Kort bu haberi Chamberlain'in gelecekteki Nazi aleyhtarı Alman hükümetine karşı adil ve anlayışlı davranacağı vaadi şeklinde yorumladı. Ama aslında İngiliz Kort'a yalnızca Chamberlain'in avam kamerasında yaptığı konuşmalardan parçalar getirmişti. Chamberlain bu konuşmasında Hitler'in barış tekliflerini reddederken öteki uluslarla dostluk ve güvenlik içinde yaşayacak bir Almanya'yı Avrupa'daki haklı yerinden atmak niyetinde olmadığını söylemişti. Alman halkı için yapılan bu dostça açıklamalar ve söylenen başka sözler Londra radyosundan verildiği, üstelik komplocular tarafından da dinlendiği halde komplocular bende resmi bir sıfatı olmayan İngiliz temsilcisinin getirdiği bu haberi çok önemli bir teminat gibi karşıladılar. Bunu ve Vatikan kanalıyla sağladıklarını sandıkları İngiliz teminatı alan komplocular büyük bir umutla Alman generallerine başvurdular. Umutluydular bu kez ama çok değil. Weizsäcker 17 Ekim'de Hassel'e tek kurtuluş umudumuz dedi bir askeri darbedir. Ama nasıl olur bu? Zamanları yoktu. Belçika ve Hollanda üzerinden yapılacak Alman hücumunun tarihi 12 Kasım'dı. Komplo bu tarihten önce yapılmalıydı. Hassel'in ötekilere söylediği gibi Almanya Belçika'nın tarafsızlığını bozduktan sonra Almanya için artık iyi bir barış söz konusu olamazdı. Bundan sonra nelerin olduğunu ya da neden fazla bir şey yapılamadığını komploya katılanların hepsi başka başka anlatıyorlar. Anlatılanların hepsi de çelişik ve karışıktır. Ordu Genelkurmay Başkanı General Halder, Münih zamanında olduğu gibi yine başroldedir. Ama yine oynak ve kararsızdır. Nürnberg'teki sorgusu sırasında Halder, seferi ordunun bir isyan çıkaracak durumda olmadığını, çünkü karşısında tepeden tırnağa silahlı bir düşmanın bulunduğunu söyledi. Harekete geçilmesi için düşman karşısında bulunmayan gerideki orduya başvurduğunu, ancak bu ordunun başındaki General Friedrich Fromm'dan yalnızca bir asker olarak Brauchitsch'ten alacağı emri yerine getireceği şeklinde bir anlayış görebildiğini söyledi. Ama Brauchitsch Genelkurmay Başkanı'ndan daha sünepeydi. General Beck Halder'e eğer Brauchitsch'in karar verecek kadar kuvvetli bir karakteri yoksa demişti, o zaman kararı siz verirsiniz ve onu bir oldu bitti karşısında bırakırsınız. Ama Halder, madem ki Brauchitsch ordu başkomutanıdır, son sorumluluk da onun olmalıydı diye direnmişti. Herkes durmadan başkasına pas veriyordu. Hassel, Ekim'in sonunda güncesine yazdığı yazıda durumdan şöyle yakınıyor. Halder ne çapı ne de otoritesi bakımından yerinin adamı değil. Brauchitsch'e gelince o da Beck'in dediği gibi daha dünkü çocuk. Bu kez komplocuların başında bulunan ordu iktisadi işler uzmanı General Thomas ile Abwehr'den Albay Oster yine Halder'in üzerinde durmadan işlediler ve sonunda Halder'in Hitler batıya hücum emrini verir vermez bir darbe yapmaya karar verdiğini sandılar. Halder'in söylediğine göre verdiği bu karar da son kararın Brauchitsch tarafından verilmesine bağlıydı. Buna rağmen gerek Halder'in ve gerekse Oster'in sırdaşlarından OKV memuru Albay Hans Grosskurt'un söylediğine göre Halder başlıca komploculardan General Beck ile Gördeler'e Kasım'da haber gönderdi ve 5 Kasım'dan itibaren hazır olmalarını söyledi. Ordu komutanlığı ile Genelkurmay'ın Zosen'daki karargahı komplo çalışmalarının merkezi olmuştu. 5 Kasım çok önemli bir gündü. O gün birliklerin Hollanda, Belçika ve Lüksemburg karşısındaki sıçrama noktalarına hareketleri başlayacaktı. Yine o gün Brauchitsch Hitler'le planları görüşecekti. Brauchitsch ile Halder 2 ve 3 Kasım günleri batıdaki yüksek ordu komutanlıklarını gezdiler ve seferi kuvvetler komutanlarının olumsuz görüşlerinden güçlendiler. Halder güncesine şöyle yazıyor. Yüksek komutanlıklarda bulunanlardan hiçbiri taarruzun başarı şansı olduğuna inanmıyor. Halder'in ve Thomas'ın görüşlerini toplayan ve Hitler'in 9 Kasım muhtırasına cevap teşkil eden, Halder'in deyimiyle bir karşı muhtırayı yanına alan Alman ordusu başkomutanı, Führer'i batıdaki taarruzdan vazgeçirmek kararıyla 5 Kasım günü otomobiline bindi ve Berlin'deki başbakanlığın yolunu tuttu. Eğer başarı sağlayamayacak olursa o zaman diktatörü devirmek üzere hazırlanan komploya Brauchitsch de katılacaktı. Ya da komplocular öyle sanıyorlardı. Çok heyecanlıydılar ve iyimserdiler. Gisevius'un anlattığına göre gördüler geçici bir Nazi aleyhtar hükümetin kabine listesini hazırlamaya başlamıştı bile. Daha soğukkanlı olan Beck kendisini biraz temkinli olmaya çağırdı. Yalnız Schacht'ın pek umudu yoktu. Göreceksiniz diyordu. Hitler kokuyu alacak ve yarın hiçbir karar vermeyecek. Hepsi de her zamanki gibi yanıldılar. Brauchitsch kendisinden beklendiği gibi muhtırasından, cephe komutanlarının raporlarından ve kendi görüşlerinden hiçbir sonuç alamadı. Yılın bu aylarında havaların çok kötü gideceği üzerinde direndiği zaman Hitler havanın Almanlar için olduğu kadar düşman için de kötü olduğu ve ayrıca baharda daha iyi olamayacağı cevabını verdi. En sonunda zavallı ordu komutanı Führer'e batıda askerin moralinin 1917-18 gibi bozuk olduğunu, o zaman olduğu gibi bugün de Alman ordusunda bir bozgunculuk, itaatsizlik ve dahası isyan havasının estiğini söyledi. Halder'e göre, Halder'in güncesi bu çok gizli görüşmenin tek kaynağıdır. Bunu işiten Hitler küplere bindi. Hangi birliklerde disiplinsizlik var diye sordu. Ne olmuş, nerede? Ertesi gün hemen uçakla oralara koşacaktı. Brauchitsch, Halder'in dediğine göre Hitler'i kararından vazgeçirmek için durumu bile bile büyütmüş, bu yüzden liderin öfkesini üstüne çekmişti. Führer, ordu komutanlığı buna karşı ne yaptı diye bağırıyormuş. Şimdiye kadar kaç kişi ölüme mahkum edildi? Hitler sonradan avazı çıktığı kadar bağırarak, gerçek şu ki demiş, ordu dövüşmek istemiyor. Onun için artık duramadım, dışarı çıktım. Ötekilerin hatırladığına göre Brauchitsch 25 kilometre ötedeki Zosen karargahına bitkin bir durumda döndü. Öyle şaşırmıştı ki başlangıçta olup bitenleri doğru dürüst anlatamadı bile. Zosen komplosu da böylece kapanmış oldu. Münih sırasındaki Halder komplosu kadar rezilce bir başarısızlıktı bu. Her defasında komplocuların harekete geçmek için düşündükleri şartlar gerçekleşiyordu. Bu kez de Hitler kararlaştırdığı 12 Kasım tarihinden vazgeçmemişti. Nitekim Brauchitsch üzgün olarak Hitler'in yanından ayrıldıktan sonra bu emri Zosen'a Hitler telefonla doğrulamıştı. Halder emrin yazılı olarak gönderilmesini isteyince onu da göndermişti. Böylece komplocuların elinde Hitler'i devirmek için gereken belge de vardı. Bu belge Almanya'yı felakete götüreceğine inandıkları hücum emrinin kendisiydi. Ama yine paniğe uğramaktan başka bir şey gelmedi ellerinden. Suç tanıtı kağıtları alelacele toplayıp yaktılar. İzleri ortadan kaldırdılar. Yalnız Albay Oster'in soğukkanlılığını muhafaza ettiği anlaşılıyor. Oster, Berlin'deki Belçika ve Hollanda elçiliklerine haber göndererek 12 Kasım sabahı bir hücum beklemelerini bildirdi. Sonra General Witzleben'in Hitler'in devrilmesiyle yeniden ilgilenip ilgilenmeyeceğini anlamak için Batı cephesinde bir geziye çıktı. İşlerinde Witzleben'de olmak üzere bütün generaller ne zaman yenildiklerini biliyorlardı. Eski çavuş bir kere daha başa çıkmıştı onlarla. A grubu ordusu komutanı Rundstedt birkaç gün sonra Kolordu ve Tümen komutanlarını topladı ve hücum ayrıntılarını onlara anlattı. Harekatın başarıyla sonuçlanacağından hala kuşkusu olduğu halde kuşkuyu kafalarından atmalarını söyledi generallerine. Ordu dedi, görevini sunmuştur ve bu görevi yapacaktır. Brauchitsch'i sinir krizlerine uğratacak kadar azarladığının ertesi günü Hitler Hollanda ve Belçika üzerine girişeceği saldırıyı bu ülkelerin halkına haklı gösterecek bildirilerin metinlerini hazırlamakla meşguldü. Halder düşünülen bahaneyi şöyle yazıyor. Fransızlar Belçika üzerine yürüyorlar. Ama ertesi günü yani 7 Kasım'da generaller Hitler'in hücum gününü ertelediğini öğrenince biraz rahatladılar. Çok gizli. Berlin, 7 Kasım 1939. Führer ile Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı meteoroloji ve demiryolu ulaşım durumu üzerindeki raporları okuduktan sonra aşağıdaki emri vermişlerdir. A günü 3 gün daha ertelenmiştir. Yeni karar 9 Kasım 1939 günü gece saat 9'da verilecektir. Keitel. Hitler'in bütün sonbahar ve kış ayları içinde çıkartacağı 14 erteleme emrinin ilkiydi bu. Bütün bu erteleme emirlerinin kopyaları savaşın sonunda OKV arşivlerinde bulunmuştur. Emirler batıya hücum etmek kararından Führer'in bir an bile vazgeçmemiş olduğunu, yalnız tarihini haftadan haftaya değiştirdiğini göstermektedir. 9 Kasım'da hücum 19 Kasım'a ertelenmiş, 13 Kasım'da 22 Kasım'a ve böylece sürüp gitmiştir. Her seferde 5-6 günlük bir uyarma süresi bırakılmıştır ve erteleme için ileri sürülen neden hava durumudur. Belki de Führer bir dereceye kadar generallerine ayak uyduruyordu. Belki ordunun hazır olmadığını o da anlamıştı. Gerçekten de stratejik ve taktik planlar iyice hazırlanmış değildi. Çünkü bu planlar üzerinde hala durmadan oynuyordu. Hitler'in ilk ertelemesi için başka bir takım nedenler daha olabilirdi. İlk kararın verildiği 7 Kasım tarihinde Belçika Kralı ile Hollanda Kraliçesi'nin Batı Avrupa'da savaş bütün şiddetiyle başlamadan barış aracılığı yapmak üzere yayımladıkları ortak bildiri Almanları epeyce şaşırtmıştı. Bu durumda Hitler'in hazırladığı bildiride olduğu gibi Fransız ordusunun Belçika ve Hollanda'ya gitmek üzere bulunması yüzünden Alman ordusunun bu ülkelere yürümek zorunda kaldığına herkesi inandırması zordu. Hitler, tarafsız Belçika üzerine yapacağı hücumda çok güvendiği sürpriz etkisinden de yararlanamayacağını sezmiş olabilir. Ekim'in sonunda Gördeler Brüksel'e gitmiş, krala durumun çok ağır olduğunu özel olarak söylemesi için Weizsäcker'den aldığı gizli bir mesajı Alman elçisi Bülow Schwante'ye götürmüştü. Elçi bu emri yerine getirdi ve Kral Leopold bundan hemen sonra Hollanda Kraliçesi ile görüşmek üzere Laha'ya gitti. Orada yukarıda sözü geçen bildiriyi beraberce hazırladılar. Ama Belçikalıların elinde daha iyi bilgiler de vardı. Bunların bir bölümü yukarıda gördüğümüz gibi Oster sağlamıştı. Bülow Schwante 8 Kasım'da Berlin'e bir telgraf çekerek Kral Leopold'un Almanların 2-3 gün içinde Belçika'yı yarıp geçmek üzere Belçika sınırlarında yığınak yaptıkları konusunda kesin bilgiye sahip olduğunu Hollanda Kraliçesi'ne bildirdi. Bundan sonra da 8 Kasım akşamı ve ertesi gün öğleden sonra iki garip olay oldu. Hitler'in hemen yanında bir bomba patladı ve Hollanda'daki iki İngiliz casusu SS'ler tarafından kaçırıldı. Bu iki olay Nazi başkomutanını önce batıya hücum planlarından ayırdı ama sonunda Almanya'daki itibarını daha da artırdı. Öte yandan her iki olayla da hiç ilişkileri olmayan komplocuların ödleri koptu. Nazilerin bir kaçırma olayı ve birahanede patlayan bomba. Hitler'in 1923 birahane darbesinin yıl dönümünde Münih'teki Bürgerbrau'da eski parti arkadaşları karşısında her yıl yaptığı konuşmayı bu sefer alışılandan kısa olmuştu. Bitirmesinden 20 dakika sonra kürsünün arkasındaki sütunun içinde bir bomba patladı. 7 kişi öldü ve 63 kişi de yaralandı. O sırada Hitler başta olmak üzere partinin bütün önemli liderleri birahaneden uzaklaşmış bulunuyorlardı. Oysa önceki yıllarda biralarının başlarına otururlar, eski parti arkadaşlarıyla ilk darbe anılarını konuşurlardı. Ertesi sabah Führer'in hayatına yapılan bu suikasti yalnızca Hitler'in kendi gazetesi Völkischer Beobachter yazdı. Bunun suçu İngiliz gizli servisinin, dahası Chamberlain'ın üstüne atıldı. O akşam günceme şunu yazmıştım: suikast teşebbüsü kamuoyunu Hitler'den yana çekecek, İngiltere düşmanlığını artıracak. Çoğumuz bunun yeni bir Reichstag yangını olduğu kanısındayız. Bu olayla ilgili gizli servisi arasındaki ilişkiyi Goebbels'ten başka kim uydurabilirdi? Ama yine de gerçek bir bağlantı kurmak için teşebbüse geçildi. Bombanın Münih'te patlamasından 1-2 saat sonra SS ve Gestapo şefi Heinrich Himmler, Düsseldorf'ta Walter Schellenberg adında genç ve açık göz bir SS subayına telefon etti. Führer'in emriyle ertesi gün Hollanda sınırını geçerek ilişki kurmuş olduğu iki İngiliz casusunu kaçırmasını istedi. Himmler'in verdiği emirler savaşın en garip olaylarından birini yarattı. Alfred Naujoux gibi üniversite eğitimi görmüş aydın bir gangster olan Schellenberg, bir aydan beri Hollanda'da iki entelijans servis subayı ile görüşüyordu. Bunlardan biri yüzbaşı Peinbest, öteki de binbaşı R.H. Stevens'tı. Schellenberg her ikisine de kendisini OKV'de çalışan Nazi düşmanı binbaşı Schemmel diye tanıtmış. Gerçek bir binbaşının adıydı bu. Ve Alman generallerinin Hitler'i nasıl devirmeye karar verdiklerini bu subaylara uzun uzadıya anlatmıştı. İngilizlerden istediği şey, yeni Nazi aleyhtarı rejime karşı Londra hükümetinin iyi davranacağı üzerine garanti vermesiydi. İngilizler bir Alman komplosuna ait hikayeyi, yukarıda gördüğümüz gibi başka kaynaklardan dinledikleri ve ötekilerin de aynı teminatı istediklerini bildikleri için Londra binbaşı Schemmel ile ilişkilerini artırmak istedi. Best ile Stevens binbaşı Schemmel'e küçük bir alıcı verici radyo verdiler. Bu telsiz cihazıyla bir sürü konuşmalar ve çeşitli Hollanda şehirlerinde görüşmeler yapıldı. 7 Kasım'da iki tarafta Alman sınırında Venlo adındaki bir Hollanda kasabasında buluştuklarında İngiliz casusları Alman mukavemet liderlerine verilmek üzere Londra'nın az çok belirsiz bir mesajını sunacak duruma gelmişlerdi. Mesajda bir Nazi düşmanı rejimle yapılacak adil bir barışın genel ilkeleri belirtiliyordu. Kesin görüşmelere başlanılmak üzere Schemmel'in bu hareketin başında bulunan Alman generallerinden birini Venlo'ya getirmesi kararlaştırıldı. Bu buluşma sonradan ayın 9'una bırakıldı. Buraya kadar iki tarafın da amaçları açıktı. İngilizler Alman askeri darbecilerini teşvik etmek ve yardımda bulunmak için onlarla doğrudan doğruya ilişki kurmak istiyorlardı. Himmler ise İngilizlerden yararlanarak Alman komplocularını bulmaya ve onların düşman gizli servisiyle nasıl bir ilişki kurduklarını ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Himmler'le Hitler'in kimi generallerle Oster ve Abwehr'deki Canaris gibi adamlardan kuşkulandıkları belliydi. Ama 8 Kasım akşamı Hitler'le Himmler yeni bir karara vardılar. Best ile Stevens kaçırılacak ve bu iki İngiliz casusu Bürgerbrau'daki bomba olayıyla suçlandırılacaklardı. Bu sırada sahneye tanıdığımız biri daha girdi. Gleiwitz'teki Alman radyo istasyonuna yapılan Polonya hücumunu düzenleyen Alfred Naujoks, Schellenberg'in yanına kaçırma olayına yardım etmek için birçok gizli emniyet servisi SD memuru verdi. İş çok iyi başarıldı. 9 Kasım günü akşamüstü saat 4'te Schellenberg Venlo'daki kahvenin tarçasında ufak bir aparatif alarak Bestle Stevens'ın randevularına gelmelerini beklerken iki İngiliz casusu Buick arabasıyla geldiler ve kahvenin arkasında park ettiler. Tam bu sırada Naujoks'un adamlarıyla dolu bir SS arabasından kurşunlar yağmaya başladı. Schellenberg ile görüşmelerinde her zaman İngilizlerin yanında bulunan Teğmen Klop adında bir Hollanda haber alma subayı ağır yaralandı. Bestle Stevens, Schellenberg'in sonradan söylediğine göre birer çuval gibi SS arabasına götürüldüler. SS'ler yaralı Klop'u da alarak hızla Alman sınırını geçip uzaklaştılar. Savaştan sonra ortaya çıkan Hollanda raporuna göre İngilizlerin otomobili içinde Stevens, Best ve Klop olarak Almanlar tarafından çekilerek sınıra kadar götürülmüştür. Sınır ancak 40 metre ötedeydi. Hollanda hükümeti ertesi gün, yani 10 Kasım'dan itibaren Klop ile Hollandalı şoförün iadesini ve Hollanda'nın tarafsızlığına karşı işlenen suçun incelenmesini çeşitli aralarla tam 9 kez Almanlardan yazılı olarak istedi. Bu müracaatlara 10 Mayıs'a kadar hiçbir cevap verilmedi. Hitler 10 Mayıs'ta Hollanda'ya karşı giriştiği hücumu haklı göstermeye çalışırken Venlo olayının da Hollanda'nın İngiliz gizli servisi ile işbirliği yaptığını gösterdiğini ileri sürdü. Klop aldığı yaralardan ötürü birkaç gün sonra ölmüştü. Best ile Stevens Nazi toplama kamplarında 5 yıl kaldılar. Himmler 21 Kasım'da Bürgerbrau'da Hitler'e karşı hazırlanan suikast olayının çözüldüğünü ilan etti. İngiliz Entelisens servisi hazırlamıştı suikasti. Bu işin Stevens ve Best adındaki elebaşıları bomba olayının ertesi günü Hollanda-Almanya sınırında yakalanmışlar. Bombayı yerine koyan ise Münih'te Georg Elzer adında bir Alman komünistiydi. Himmler'in suikast konusundaki açıklaması o gün defterime yazdığım gibi bana uydurma geldi. Ama güzel uydurulmuştu. Günceme şöyle yazmıştım. Himmler ile çetesinin yapmak istediği şey İngiliz hükümetinin Hitler'i ve yardımcılarını öldürerek savaşı kazanmak istediğine saf Alman halkını inandırmak. Bombayı kimin hazırladığı muamması hiçbir zaman bütünüyle çözülemedi. Elser, Reichstag yangınındaki Marius van der Lubbe kadar akıldan sakat biri değildi ama hem saf hem de gerizekalıydı. Yalnızca bombayı yapmak ve yerine koymak suçunu üzerine almakla kalmadı, aynı zamanda bundan ötürü övündü de. Teşebbüse geçmeden önce Best ile Stevens'ı hiç görmemişti. Best'i ancak Sachsenhausen toplama kampında kaldığı yıllarda gördü. Başından geçenleri orada kendisine anlattı. Hikayenin tümü doğru olmayabilir. Elzer, 2 Mayıs'ta bir gün komünist sempatisanı olmasından ötürü yazdan beri hapsedilmiş bulundu. Dachau toplama kampının komutanı tarafından komutanlık odasına çağrılır. Burada iki yabancıya takdim edilir. İki yabancı Hitler'in 8 Kasım akşamı Bürgerbrau Keller'de bir her zamanki konuşmasını yaptıktan ve çıkıp gittikten hemen sonra bir bombanın patlatılacağını ve Führer'in adamları arasındaki bir takım hainlerin böylece ortadan kaldırılacağını kendisine anlatırlar. Bomba kürsünün arkasındaki bir sütuna yerleştirilecekti. Elzer usta bir marangoz, elektrikçi ve lehimci olduğu için bu işin tam adamıydı. İşi yapacak olursa kendisini İsviçre'ye kaçıracaklar ve bol bol para verip orada rahat yaşamasını sağlayacaklardı. Tekliflerinde ne kadar ciddi olduklarını göstermek için de kampta bir sürü rahatlıklar sağladılar kendisine. İyi yemek verdiler. Normal elbiseyle dolaştı. Bol bol sigara içti. Elzer sigaranın birini söndürüp birini yakarmış. Ayrıca kendisine bir marangoz tezgahı ile bir sürü aletler de verdiler. Elzer burada biraz kabaca ama iyi bir bomba yaptı. Bombanın hem 8 günde bir kurulan bir alarm mekanizması vardı, hem de istenildiği zaman bir düğmeye basılarak patlatılabiliyordu. Elzer Kasım'ın başlarında bir akşam birahaneye götürüldü. Orada cihazı sağlam bir sütunun içine yerleştirdi. 8 Kasım akşamı bombanın patlatılacağı saate doğru adamlar kendisini alıp İsviçre sınırına doğru götürdüler. Kendisine bir hayli para ve bir de çok garip birahanenin içini gösteren bir kartpostal verdiler. Kartpostalda bombanın yerleştirildiği yer bir çarpı işaretiyle belirtilmiş. Ama Elser'e sınır geçirileceği yerde bizim zavallı usta buna pek şaşmış. Gestapo tarafından kartpostal, para ve bunun gibi şeylerle birlikte yakalanmış. Sonradan Gestapo mahkemede bu işe Best ile Stevens'ı da karıştırmasını ve dikkati üzerine toplamasını kendisinden istemiş. Elser Dachau'da sonradan papaz Niemöller'e de buna benzer bir hikaye anlatmıştır. Niemöller bomba olayını halkın gözünde kendisini yükseltmek ve halkta savaş psikozu yaratmak için Hitler'in düzenlediği kanısındadır. Ancak şunu söylemek gerekir ki Hitler'in, Himmler'in ve Schellenberg'in amansız düşmanı olan Gisevius gerek Nürnberg'deki ifadesinde ve gerekse yazdığı kitapta Elser'in Hitler'i gerçekten öldürmeye teşebbüs ettiğine ve Nazilerin bu işte bir parmağı olmadığına inanmaktadır. Bu konuda daha az güvenilecek biri olan Schellenberg sonradan anlattığına göre önce Himmler ile Heydrich'ten kuşkulandığını ama sonradan marangozla konuşunca ve Elser'in ilaç verilerek hipnotize edilmiş durumda yapılan sorgusu sırasında alınan ifadelerini okuyunca bunun gerçek bir suikast olduğuna inandığını söylemiştir. Davanın duruşması hiçbir zaman yapılmadı. Himmler'in kendisince bilinen nedenlerden dolayı mahkeme açmaya cesaret edemediğini bugün biliyoruz artık. Yine bugün biliyoruz ki Elser herhalde şahsen bombanın atılmasından memnun kalan Hitler'in verdiği emirle önce Sachsen'in, Pusen ve sonra da Dachau toplama kamplarında oldukça iyi şartlar içinde yaşadı. Ama Himmler kendisini sonuna kadar göz hapsi altında bulundurdu. Marangozun savaştan sonra yaşayıp hikayesini anlatması doğru olmazdı. Savaş bitmeden az önce 16 Nisan 1945'te Gestapo Georg Elser'in bir gün önceki müttefik bombardımanı sırasında öldüğünü açıkladı. Elser'i Gestapo'nun öldürdüğünü bugün biliyoruz.